Ayrım 35, Nemesis, Joe Nespo, sayfa 485. 49. Bölüm, Stone Roses. Sağanak gün içinde kesildi. Kurşuni bulutların arasında güneş belirdi ve sonra bulutlar son sahnede açılan perdeler gibi aralandı. Mavi gökyüzü birkaç saatliğine görülecekti. Sonra da Oslo şehri gri kışlık yorganını başının üstüne çekecekti. Harris ile üçüncü kez basarken Dizen Granda güneşliydi. Harry teraslı evin kardından gelen bir gurultuyu andıran zil sesini duydu. Komşu evin penceresi pat diye açıldı. "Trond evde yok," dedi tiz bir ses. Kadının şimdi başka bir kahverengi tonu almış sarımsı kahverengi cildi Harry'e nikotin lekelerini çağrıştırdı. "Zavallı çocuk," diye ekledi kadın. "Nerede?" diye sordu Harry. Kadın yanıt niyetine gözlerini devirip baş parmağıyla arkasını gösterdi. "Tenis kortunda mı?" Beyat'e gitmeye davrandı ama Harry olduğu yerde kaldı. "Son konuşmamızı düşündüm," dedi Harry. "Üst geçit meselesini. Siz herkesin şaşırdığını, çünkü onun sessiz, sakin, kibar bir çocuk olduğunu söylemiştiniz."
"Öyle mi demiştim?"
"Peki bu mahalledeki herkes onun işi olduğunu biliyor muydu?"
"Sabahleyin bisiklette gittiğini görmüştük."
"Kırmızı ceketli miydi?"
"Evet."
"Lev mi?"
"Lev."
Kadın gülerek başını hayır anlamında salladı.
"Lev'den bahsetmiyorum. O tuhaf şeyler yapsa da fesat bir çocuk değildi."
"Kim yaptı peki?"
"Trond. Ben baştan beri ondan bahsediyordum. Geri geldiğinde yüzü bembeyazdı dedim ya. Trond kan görmeye dayanamaz."
Rüzgar şiddetleniyordu. Batıda patlamış mısırı andıran siyah bulutlar mavi göğü kaplamaya başlamıştı. Esintiler kırmızı killi korttaki su birikintilerini dalgalandırıyor ve topu tekrar servis atışı yapmak için havaya atan Trond Gretter'in yansımasını siliyordu. "Selam," dedi Trond. Vurduğu top hafifçe kavis çizerek uçtu. Servis kutusunun arkasından beyaz bir tebeşir tozu buluta havalandı ve seken top tarafından anında dağıtıldı. Top ağın diğer yanındaki hayali rakibin erişemeyeceği kadar yükseldi. Trond tel çitin dışında duran Harry ile Beate'ye doğru döndü. Üstünde beyaz tenis tişörtü, beyaz tenis şortu, beyaz çoraplar ve beyaz ayakkabılar vardı.
"Kusursuzdu değil mi?" gülümsedi. "Neredeyse," dedi Harry.
Trond sırıttı ve elini gözlerini siper ederek gökyüzüne bakındı.
"Hava bulutlanıyor gibi. Size nasıl yardımcı olabilirim?"
"Bizimle birlikte emniyet müdürlüğüne gelebilirsin," dedi Harry.
"Emniyet müdürlüğüne mi?"
Adam onları şaşkınlıkla süzdü. Daha doğrusu şaşırmış görünmeye çalışıyor gibiydi. Fal taşı gibi açılan gözleri biraz fazla teatraldi ve sesinde daha önce sorgulamalarında duymadıkları bir ton vardı. Fazla alçak sesle konuşurken sondaki mi'yi sesini yükselterek söylemişti. Harry sinirlenmeye başladığını hissetti.
"Hemen şimdi," dedi Beyat'ı.
"Evet." Trond meseleyi yeni anlamışçasına başıyla onayladı ve tekrar gülümsedi.
"Elbette."
Banka doğru yürümeye başladı. Bankın üstünde gri bir ceketle örtülü bir çift tenis raketi vardı. Adam ayaklarını sürüyerek yürüyordu.
"Kafayı yedi," diye fısıldadı Beyat'ı. "Ona kelepçe takayım."
"Yapma," diye söze başlayan Harry kadının kolunu kavradı. Ama Beyate kapıyı açmış ve içeri girmişti. Zaman yavaşladı, hava yastığı gibi şişti ve Harry'i hapsederek kımıldayamaz hale getirdi. Beyate belindeki kelepçeyi el attı. Harry Trond'un ayakkabılarının sesini duydu, küçük adımlar. Astronot gibi Harry'nin eli ceketinin altında, omuz askılı kılıfında duran tabancaya gitti kendiliğinden. Beyat'e ancak "Grete, üzgünüm," diyebildi. Sonra Trond banka ulaşıp elini ceketin altına soktu. Zaman nefes almaya başlamıştı şimdi, büzülüp genişliyordu. Harry elinin tabancasının kabzasını kavradığını hissetti. Bu anla silahı çıkarıp emniyet kilidini açtıktan sonra nişan alacağı anın arasında sonsuzluk olduğunu biliyordu. Beyat'e'nin kalkmış kolunun altında gün ışığı parıltısı gördü.
"Ben de," dedi Trond, çelik grisi ve zeytin yeşili AG-3'ü omuzlarken Beyat'e bir adım geriledi. "Canım," dedi Trond usulca, "hiç kımıldama. Birkaç saniye daha yaşamak istiyorsan sakın kımıldama."
"Hata yaptık," dedi Harry, sırtını pencereye dönüp toplanmış dedektiflere hitap ederek. "Stine Grette'yi Lev değil, kocası Trond Grette öldürdü."
Emniyet müdürüyle Ivar son konuşmayı kestiler. Möller koltuğunda dikeldi. Halvorsen not tutmayı unuttu ve Weber'in yüzü bile uyuşuk ifadesini yitirdi. Sonunda sessizliği Möller bozdu. Muhasebeci mi? Harry kendisine inanmadan bakan yüzlere kafa sallayıp onayladı. Mümkün değil dedi Weber. Elimizde 7-Eleven'ın kamera kaydı var. Kola şişesindeki parmak izi de var. Katilin Lev Gret'te olduğu kesin. İntihar mektubundaki el yazısı da var dedi Ivarson. Hem yanılmıyorsam Raskol'un kendisi soyguncunun Lev Gret'te olduğunu söyledi dedi emniyet müdürü. Vaka çözülmüş gibi görünüyor dedi Möller. İzninizle açıklayayım dedi Harry. Evet bir zahmet açıklar mısın dedi emniyet müdürü. Artık iyice toplanmış olan bulutlar Aker Hastanesi'nin yüzünden siyah bir savaş donanması gibi geçiyordu. Aptalca bir şey yapma Harry dedi Tron. Silahın namlusunu Beate'nin alnına dayamıştı. Tabancını tuttuğunu biliyorum bırak onu. Yoksa ne yaparsın diye sordu Harry tabancasını çekerek. Tron hafifçe kıkırdadı. Çok basit iş arkadaşını vururum. Karını vurduğun gibi mi? O hak etmişti. Ya, Levi senden çok sevdiği için mi? Benim karım olduğu için. Harry derin bir nefes aldı. Trond'la arasında Beate duruyordu ama kadının sırtı dönük olduğundan Harry onun yüz ifadesini göremiyordu. Yapabileceği birkaç şey vardı. Birinci seçenek Trond'a aptalca ve aceleci davrandığını söylemek ve adamın bunun doğru olduğunu fark etmesini ummaktı. Ama tenis kortuna giderken yanına dolu bir AG3 alan bir adam onu ne için kullanacağına çoktan karar vermiş olurdu. İkinci seçenek Trond'un sözünü dinleyip tabancayı bırakmak ve öldürülmeyi beklemekti. Üçüncü seçenek Trond'a baskı uygulamak ve onun planına aykırı bir şeyler yapmasını sağlamaktı veya gözünü karartıp tetiği çekebilirdi. Birinci seçenekten hayır gelmezdi, ikincisi en kötü seçenekti. Üçüncüsü ise, Ellen'in başına gelen şey Beate'nin de başına gelirse bu vicdan azabıyla yaşayamayacağını biliyordu. Tabii kendisinin sağ kalması durumunda. Belki de artık karın olmak istemiyordu dedi Harry. Öyle mi oldu? Tron parmağını tetiğe biraz bastırdı ve Beate'nin omzunun üstünden Harry ile bakıştı. Harry içgüdüsel olarak içinden saymaya başladı. 1001, 1002... ''Beni terk edebileceğini sanıyordu.'' dedi Trond alçak sesle. ''Oysa ben ona her şeyi vermiştim.'' güldü. ''Kimseye hayrı dokunmamış, hayatı doğum günü partisi sanan ve bütün hediyelerin kendisine verildiğini düşünen bir adam için beni terk edecekti. Lev soygun yapmazdı, aklı karışıklı sadece.'' Trond'un kahkahası rüzgarda bisküvi kırıntıları gibi savruldu. ''Yine de karın ona gidecekti.'' dedi Harry. Trond gözlerini hızlı hızlı kırpıştırdı. Onu seviyormuş, seviyormuş. Evlendiğimiz gün bile beni sevdiğini söylemedi. Hoşlanıyorum derdi, benden hoşlanıyormuş. Ama bacaklarını çatıdan sarkıttı diye alkış bekleyen çocuğu seviyordu. Lev'in istediği buydu, alkışlanmak. Aralarında 6 metreden az mesafe vardı. Harry Trond'un namluyu tutan sol elinin eklemlerinin beyazlaştığını gördü. Ama senin istediğin bu değildi Trond. Senin alkışa ihtiyacın yoktu değil mi? Zaferlerinin tadını sessizce çıkarıyordun. Tek başına, üst geçitteki gibi. Trond alt dudağını öne çıkardı. İtiraf et, bana inandınız değil mi? Evet, sana inandık Trond. Söylediğin her şeye inandık. Nerede hata yaptın peki? Beate Trond'la Stine Gretten'in son 6 aylık hesap hareketlerini kontrol etti dedi Harry. Beate bir kağıt yığınını kaldırıp odadakilere gösterdi. İkisi de seyahat acentesi Brass Tour'a ödeme yapmışlar dedi. Acente bu yılın Mart ayında Stine Gretten'in Haziran'da São Paulo'ya gitmek için rezervasyon yaptırdığını onayladı. Trond Gretten de bir hafta sonra aynı şeyi yapmış. Bütün bunlar Trond Gretten'in bize söyledikleriyle örtüşüyor dedi Harry. Tuhaf olan şu, Stine şube müdürü Clementsen'e Yunanistan'a tatile gideceğini söylemiş. Bir de Trond Gretten biletini yola çıkacağı gün satın almış. Evliliklerinin 10. yılını kutlamak için birlikte tatile çıkan insanlar normalde bu kadar kötü planlama yapmazlar değil mi? O da öyle sessizdi ki koridorun diğer tarafındaki buzdolabının motorunun çalışmaya başladığını duydular. Sanki ortada gideceği yer konusunda herkese yalan söyleyen bir kadın ve onun banka hesabını kontrol eden şüpheci bir koca var. Adam daha sonra Brass Tour'u arayıp karısının kaldığı otelin adını öğrendi ve kadını geri getirmek için peşine düştü.
Dedi Iverson, onu yağız bir adamla mı bastı?
Harry başını hayır anlamında salladı. Karısını bulamadı bence.
Kontrol ettik. Kadın rezervasyon yaptırdı, otelde kalmamış dedi Beyate. Trond da erken dönmüş.
Dahası Trond Sao Paulo'da banka kartından 30 bin kron çekmiş. Başta elmas yüzük aldım dedi. Sonra da parasız kalan Lev'le buluşup parayı ona verdiğini söyledi. Ama ikisinin de doğru olmadığına eminim. Bence o para Sao Paulo'da bulunabilen ve oranın mücevherlerinden bile daha meşhur olan bir hizmet için ödendi.
Neymiş bu hizmet diye sordu Iverson, dayanılmaz hale gelen sessizlik yüzünden sinirlendiği belliydi.
Kiralık katil hizmeti.
Harry'nin içinden lafı daha da uzatmak geliyordu. Ama Beyate'nin fırlattığı bakışı görünce daha şimdiden melodramın dozunu fazla kaçırdığını anladı.
Lev'in bu sonbaharda Oslo'ya geri dönmesinin sebebi Stine'ydi. Parasız filan değildi ve banka soymak gibi bir niyeti yoktu. Stine'yi Brezilya'ya götürmeye gelmişti.
''Stine'yi mi?'' diye haykırdı Möller. ''Kardeşinin karısını mı?''
Harry başıyla onayladı. Dedektifler birbirlerine baktılar.
''Yani Stine kimseye haber vermeden Brezilya'ya mı taşınacaktı?'' diye devam etti Möller. ''Ailesine, arkadaşlarına söylemeden, işverenlerine bile haber vermeden.''
Dedi Harry, insan hayatını hem polisler hem de iş arkadaşları tarafından aranan bir banka soyguncusuyla geçirmeye karar vermişse planlarını ve yeni adresini herkese söylemez. Tek bir kişiye söyledi, Tron'da.
Yani en söylenmeyecek kişiye diye ekledi Beyate.
Trond'la 13 yıl birlikte yaşadıktan sonra onu artık tanıdığını sanıyordu herhalde. Harry pencereye gitti. Onu çok seven, alıngan ama iyi kalpli, güvenilir muhasebeciyi. Sonra olanlar konusunda tahmin yürüteyim biraz.
Iverson burnunu çekti.
Şimdiye kadar yaptığın neydi ki?
Lev Oslo'ya gelince Trond onunla temas kurdu. Yetişkin insanlar üstüne üstlük kardeş olduklarından böyle şeyleri konuşabilmeleri gerektiğini söyledi. Lev rahatladı ve sevindi. Ama şehirde dolanmak istemiyordu. Fazla riskliydi bu. O yüzden Stine işteyken Dizengrenda'da buluşmaya karar verdiler.
Lev gelince Trond onu iyi karşıladı. Başta üzüldüğünü ama artık kendini topladığını ve onlar adına sevindiğini söyledi. Birer kola içip pratik ayrıntılardan konuştular. Trond Stine'ye gelecek mektupları gönderme bahanesiyle Lev'in Dajuda'daki gizli adresini öğrendi. Lev Trond'un Sao Paulo'dayken kurduğu planı uygulamak için ihtiyaç duyduğu son bilgileri ona verdiğinin farkında değildi.
Harry Weber'in yavaşça başını sallayarak onayladığını gördü.
Cuma sabahı, büyük gün. Stine öğleden sonra Lev'le birlikte Londra'ya uçacak, ertesi sabah da oradan Brezilya'ya gidecekler. Biletlerini Brass Tours aracılığıyla aldılar. Bavullar evde hazır bekliyor. Ama Stine ile Trond her zamanki gibi işe gidiyorlar. Trond saat 2'de işten çıkıp Sporweisgata'daki Focus'a gidiyor. Kiraladığı squash kortunun parasını ödüyor ama partner bulamadığını söylüyor. Artık ilk bahanesi hazır. 14.34'te yaptığı kayda geçirilen ödeme. Sonra fitness salonunda biraz egzersiz yapacağını söyleyip soyunma odasına giriyor. O sırada odaya girip çıkan bir sürü kişi var. Çantayla birlikte tuvalete kapanıyor, iş tulumunu giyiyor, üstüne de muhtemelen palto gibi bir şey giyiyor. Tuvalette gördüğü herkesin gittiğinden emin olduktan sonra güneş gözlüğünü takıyor, çantayı alıyor ve soyunma odasından çabucak, fark edilmeden çıkıp binayı terk ediyor. Tahminimce Stensbark'a doğru yürüyüp ardından Pilsstredet'teki inşaat alanından geçiyor. Orada saat 3'te paydos edilir. İnşaata girip paltosunu çıkarıyor ve katlayıp kepinin altına gizlediği kar maskesini takıyor. Sonra tepeye çıkıp sola saparak Industrigata'dan iniyor. Bockstadt-Wien kavşağındaki 7-Eleven'a giriyor. Oraya 2 hafta önce kamera açılarını kontrol etmeye gelmişti. Ve ısmarladığı çöp konteyneri istediği yerde duruyor. Artık sahne hazır. Trond çalışkan polislerin civardaki dükkanlarda benzin istasyonlarının güvenlik kamerası kayıtlarını izleyeceklerini biliyor. O yüzden bize bu küçük şovu hazırladı. Yüzünü görmüyoruz ama çıplak eliyle bir kola şişesini tuttuğunu ve kola içtiğini çok net görüyoruz. Şişeyi plastik torbaya koyuyor. Parmak izlerinin yağmur yüzünden silinmediğine emin olalım diye. Ve epey bir süre sonra orada duracağını bildiği yeşil çöp konteynerinin içine bırakıyor. Bizi gözünde fazla büyütmüş olmalı. Çünkü o kanıtı gözden kaçıracaktık az kalsın. Ama adamın şansı vardı. Beate çılgın gibi araba kullandı ve sonunda Trond Grette'nin istediği şeyi yapmayı, onun masumiyetinin ve Lev'in suç işlediğinin nihai su götürmez kanıtını bulmayı başardık. Harry sustu, karşısındaki insanların kafaları karışmış gibiydi biraz. O kola şişesi Lev'in Dissengrenda'dayken kullandığı bir şişeydi dedi Harry veya başka bir yerdeyken. Trond şişeyi bizi kandırmak için almıştı.
''Korkarım bir şeyi unuttun Hall'' dedi Ivarson kişnercesine. ''Banka soyguncusunun şişeyi çıplak elle tuttuğunu sen söyledin. Trond Grette de tutsa şişede onun parmak izleri olurdu.''
Harry Weber'i gösterdi. ''Zamk'' dedi deneyimli dedektif.
''Pardon?''
emniyet müdürü Weber'e döndü. ''Banka soyguncularının eski bir numarasıdır. Parmak uçlarınıza biraz zamk sürüp sertleşmesini beklersiniz ve bingo, parmak izi kalmaz.''
Emniyet müdürü başını salladı. ''Ama bahsettiğiniz bu muhasebeci böyle numaraları nereden öğrenmiş olabilir ki?''
''Norveç'teki gelmiş geçmiş en profesyonel banka soyguncularından birinin kardeşiydi.'' dedi Beate. ''Lev'in yöntemlerini ve tarzını çok iyi biliyordu. Lev Dissengrenda'daki evinde başka birçok şeyin yanı sıra banka soygunlarının video kayıtlarını tutuyordu.'' Trond ağabeyinin tekniklerini kendi kendine öyle iyi öğrenmişti ki Raskol bile onu Lev Grette sandı. Üstelik iki kardeş fiziksel olarak da benziyorlar. Yani bilgisayarın videodan yola çıkarak hazırladığı görüntüler Lev'i andırıyordu.
Vay anasını dedi Halvorsen kendini tutamayıp. Eğilerek Bjarne Möller'e korkuyla baktı. Ama Möller ağzı açık kala kalmış halde oturuyordu. Önünden bir kurşun geçmiş gibi donuk gözlerle ışığa bakıyordu.
''Tabancayı indirmedin Harry, sebebini açıklayabilir misin?''
Harry kalbi küt küt atsa da düzenli nefes almaya çalıştı. Beyne oksijen gitmesi çok önemliydi. Beyate'ye bakmamaya çalıştı. Rüzgar kadının ince sarı saçlarını havalandırıyordu. İncecik boynunun kasları gerilmişti ve omuzları titremeye başlamıştı.
''Çok basit'' dedi Harry. ''İndirirsem ikimizi de vurursun. Bana daha iyi bir teklif yapmalısın Trond.''
Trond gülerek yanağını silahın yeşil dipçiğine yasladı.
''Şu teklife ne dersin peki Harry? Alternatifleri düşünüp tabancanı indirmen için 25 saniyen var.''
''Her zamanki gibi 25 saniye ha?''
''Evet, bunun ne kadar kısa bir süre olduğunu hatırlıyorsundur. Hızlı düşün Harry.''
''Stine'nin soyguncuyu tanıdığını neden düşündün biliyor musun?'' diye bağırdı Harry. ''Birbirlerine fazla yakın duruyorlardı. Şimdi seninle Beyate'nin durduğunuzdan çok daha yakın. Tuhaf ama ölüm kalım durumlarında bile insanlar mümkünse başkalarının kişisel alanlarına saygı gösteriyorlar. Garip değil mi bu?''
Trond namluyu Beyate'nin çenesinin altına yaslayıp kadının yüzünü kaldırdı.
''Beyate, bizim için sayar mısın lütfen?''
Yine teatral tonda konuşmaya başlamıştı. ''Birden 25'e kadar, acele etme, ağırdan da alma.''
''Bir şeyi merak ediyordum.'' dedi Harry. ''Sen onu vurmadan önce ne dedi?''
''Gerçekten bilmek istiyor musun Harry?''
''Evet, istiyorum.''
''Beyate'nin saymaya başlamak için 2 saniyesi var. 1''
''Say Beyate.''
''1'' Kadının sesi kuru bir fısıltıydı. ''2''
''Stine kendisini ve Lev'i idama mahkum eden bir şey söyledi.'' dedi Trond.
''3''
''Beni vurabilirsin ama ona kıyma.'' dedi.
Harry boğazının kasıldığını, tabancayı tutan parmaklarının gevşediğini hissetti.
''4''
''Yani şube müdürü parayı torbaya ne kadar çabuk koyarsa koysun, Trond Stine'yi vuracak mıydı?'' diye sordu Halvorsen.
Harry kasvetle başını sallayıp onayladı.
''Madem her şeyi biliyorsun, adamın nasıl kaçtığını da biliyorsundur.'' dedi Ivarson. Alaycı ve keyifli bir ses tonuyla konuşmaya çalışmıştı ama sinirlendiği çok belliydi.
''Hayır ama geldiği yoldan gitmiştir herhalde.
Industrigata'dan çıkıp Pilstredet'ten inmiştir. İnşaata girip kar maskesini giymiş ve tulumun sırtına polis yazısını yapıştırmıştır. Fokus'a geri döndüğünde kepli ve güneş gözlüklüydü. Personel onu fark etmedi. Çünkü ellerindeki fotoğraflardan onu tanıyamadılar. Soyunma odasına girip işten geldiğinde üstünde olan spor giysilerini giydi ve kalabalık fitness salonunda biraz bisiklet çevirdi. Belki biraz da ağırlık kaldırdı. Sonra duş aldı ve resepsiyon masasına gidip tenis raketinin kaybolduğunu bildirdi. Masadaki kız Trond'un tam 16.02'de çıktığını söyledi. Trond'un bahanesi hazırdı artık. Sokağa çıktı, siren sesleri duydu ve evine gitti. Muhtemelen.
Sırtına polis yazısı yapıştırmasının sebebini anlamadım dedi emniyet müdürü. Biz iş tulumu kullanmayız ki.
Temel psikoloji dedi Beyate. Emniyet müdürünün tek kaşını kaldırdığını görünce yanakları kızardı. Yani şey bariz anlamında temel değil.
Devam et dedi emniyet müdürü.
Trond Grette polisin o civarda gördüğü iş tulumlu herkesi sorguya çekeceğini biliyordu elbette. Dolayısıyla etrafta koşuşturan polislerin Fokus'taki kimliği belirsiz kişi olabildiğince az dikkat etmelerini sağlayacak bir şey olmalıydı tulumunda. Halk da polisten çekinir hep.
İlginç bir teori dedi Ivarson. Ekşi ekşi gülümsüyordu ve iki parmağının uçları çenesinin altındaydı. Doğru söylüyor dedi emniyet müdürü. Otoriteden herkes korkar. Devam et.
Ama kesin olmak için yalancı şahitlik yaptı. Polis yazılı iş tulumu giymiş bir adamın fitness salonunun önünden geçtiğini gördüğünü söyledi.
Bu başlı başına dahice bir fikirdi dedi Harry. Grette'nin bize öyle bir adam gördüğünü söylemesi. Böylece gözümüzdeki inanılırlığını da arttırdı. Katilin oradan kaçtığını gördüğünü söylemekle şüpheleri üstüne çekebilirdi. Çünkü kendisi de oradaydı.
Ha dedi Möller. Son söylediğini tekrarlasana Harry, daha yavaş.
Harry derin bir soluk aldı.
Aman boşver dedi Möller. Başım ağrıyor zaten.
Yedi.
Ama onun sözünü dinlemedin dedi Harry. Ağabeyine kıydın.
Elbette dedi Trond.
Ağabeyin Stine'yi öldürdüğünü biliyor muydu?
Ona bizzat söyleme hazzına eriştim. Cep telefonundan söyledim. Gardemoen havalimanında bekliyordu. Uçağa binmezse onu da öldüreceğimi söyledim.
Stine'yi öldürdüğünü söylediğinde sana inandı mı?
Trond güldü.
Lev beni tanırdı. Bir an bile şüphe etmedi. Ben ayrıntıları anlatırken Lev iş salonunda Teletext'ten banka soygununu okuyordu. Uçağının kalkış anonsu yapılınca telefonu kapadı. Stine ile birlikte yer ayırttığı uçağın...
Hey sen!
Namluyu Beyate'nin başına dayadı. Sekiz...
Evine sağ salim gideceğini düşünüyordu dedi Harry. Ama senin Sao Paulo'da kiralık katil tuttuğundan haberi yoktu değil mi?
Lev hırsızdı ama saf bir hırsızdı. Bana Dajuda'da gizlendiği evin adresini vermemeliydi. 9.
Harry Beyate'nin robot monotonluğundaki sesini aldırmamaya çalıştı. Kiraladığın katile talimatlar ve intihar mektubu gönderdin. O mektubu Lev'in ödevlerini yaptığın el yazınla yazmıştın.
''Bravo'' dedi Trond. ''İyi iş çıkardın Harry. Yanıldığın tek bir nokta var. Onları banka soygunundan önce göndermiştim.'' ''10.''
''Eh'' dedi Harry. ''Kiralık katil de iyi iş çıkardı. Lev sahiden kendini asmış gibi görünüyordu. Gerçi bir serçe parmağının eksik olması kafa karıştırıcıydı. Kanıt mıydı o?''
''Şöyle söyleyeyim. Serçe parmağı standart bir zarfa kolayca sığar.''
''Kan görmeye dayanamazsın sanıyordum Trond.''
11.
Harry ıslık çalan rüzgarın sesine uzaktan gelen bir gök gürültüsünün karıştığını duydu. Etraftaki araziyle patikalar ıssızdı. Yaklaşan fırtına yüzünden herkes bir yerlere sığınmıştı.
12.
Neden teslim olmuyorsun dedi Harry. Kurtulma şansın yok biliyorsun.
Trond kıkırdadı. Elbette yok. Mesele bu zaten değil mi? Umudum yok. Kaybedecek bir şeyim yok. 13.
Planın ne peki Trond?
Planım mı? Bankadan çaldığım 2 milyon kronum var. Sürgüne gidip mutlu olmasa da uzun bir yaşam sürmeyi planlıyorum. Yolculuk tarihimi biraz öne almak zorunda kaldım ama buna hazırlıklıydım. Soygundan beri arabam hazır duruyor. İki seçeneğim var. Vurulmak ya da çite kelepçelenmek.
14.
Boşuna uğraştığını biliyorsun dedi Harry. Ben ortadan kaybolmayı çok iyi bilirim, inan bana. Lev'den öğrendim. Bana 20 dakika yeter. 20 dakikada 2 araç ve 2 kimlik değiştiririm. Beni bekleyen 4 araba, 4 de pasaport var. Bağlantılarım da sağlam. Örneğin Sao Paulo'ya gidebilirim. Oranın nüfusu 20 milyon. Beni aramaya oradan başlayabilirsin. 15.
İş arkadaşım birazdan ölecek Harry. Kararın nedir?
Çok fazla şey anlattın dedi Harry. Bizi zaten öldüreceksin.
Riske girmen gerekecek. Başka ne seçeneğin var ki?
Senin benden önce ölmen de bir seçenek dedi Harry tabancasının horozunu çekerek.
16 diye fısıldadı Beate.
Harry sözünü bitirmişti. Eğlenceli bir teori Hall dedi Iverson. Özellikle de şu Brezilya'daki kiralık katille ilgili kısım. Gayet.
Küçük dişlerini sergileyerek hafifçe gülümsedi.
Egzotik. Hepsi bu mu peki? Mesela kanıt filan yok mu?
El yazısı. İntihar mektubundaki dedi Harry.
Tron Gretel'in el yazısına uymuyor demiştin.
Normal el yazısına uymuyor ama ödevlerdeki...
O ödevleri Trond Gretten'in yazdığına yemin edebilecek bir tanık var mı?
Hayır dedi Harry.
Iverson inledi. Yani bu soygun vakası ile ilgili tek bir somut kanıt bile yok elinde.
Cinayet vakası dedi Harry usulca Iverson'a bakarak. Möller'in başını utançla eğip yere baktığını, Beyaten'in ise ellerini acizce ovuşturduğunu göz ucuyla görebiliyordu. Emniyet müdürü genzini temizledi.
Harry emniyet kilidini açtı. Ne yapıyorsun? Trond gözlerini kısarak Beyaten'in başını namluyla itti.
21 diye inledi kadın.
İnsan kendini özgür hissediyor değil mi dedi Harry. Kaybedecek bir şeyi olmadığını sonunda fark edince. Karar vermeyi çok kolaylaştırıyor.
Blöf yapıyorsun.
Öyle mi dersin? Harry tabancayı sol ön koluna dayayıp ateş etti. Tabanca yüksek ve sert bir sesle patladı. İki salise sonra yüksek apartmanlardan yankı geldi. Trond baka kaldı. Polisin deri ceketinde tırtıklı bir delik açılmıştı ve beyaz bir yün parçası rüzgarda titreşiyordu. Delikten kan sızıyordu. Yere boğuk bir saatin sesini andıran boğuk şıpırtılarla düşen ağır kırmızı kan damlaları toprak tarafından emilerek şistle çürük çimen karışımında gözden kayboluyordu.
22.
Giderek daha sık düşen damlalar hızlanmakta olan bir metronom gibi ses çıkarıyordu. Harry tabancasını kaldırdı, namluyu tel çitteki bir boşluktan geçirdi ve nişan aldı.
''Benim kanım işte böyle görünür.'' dedi zor duyulacak kadar alçak sesle. ''Seninkine bakalım mı?''
Tam o anda bulutlar güneşi örttü.
23.
Batıdan gelen karanlık gölge önce tarlaların sonra da teraslı evlerin, apartmanların, kırmızı şistin ve üç kişinin üstüne duvar gibi düştü. Hava sıcaklığı da düştü. Taş gibi düştü. Sanki ışığın önündeki engel ısıyı geçirmemekle kalmayıp soğuk yayıyordu. Ama Trond bunu fark etmedi. O yalnızca kadın polisin hızlı ve kesik nefeslerini, kadının solgun ifadesiz yüzünü, bir de Harry'nin tabancasının aradığı şeyi nihayet bulmuş ve şimdiden onun içine dalan, onu yırtan, parçalayan ve siyah bir göz gibi bakan namlusunu algılıyordu. Uzaktan gök gürültüsü geliyordu ama Trond'un duyduğu tek şey kan sesiydi. Polisin yarasından kan akıyordu. Adamın kanı, canı, içi çimenlere şıpır şıpır damlıyordu. Toprak tarafından emilmiyordu. Kan toprağı yiyor, yakarak içine giriyordu. Trond gözleriyle kulaklarını kapatsa bile kulaklarında kendi kanının sesini, şarkı söyleyen ve zonklayarak dışarı çıkmaya çalışan kanının sesini duyacağını biliyordu. Orta şiddetli doğum sancısını andıran bir mide bulantısına kapıldı. İçinde ağzından doğacak olan bir fetüs vardı sanki. Yutkundu ama bütün guddeleri çalışıyordu. İçini yağlıyor, onu hazırlıyordu. Arazi, apartmanlar ve tenis kortu dönmeye başladı. Trond büzülerek kadın polisin arkasına saklanmaya çalıştı. Ama kadın fazla ufak tefek, fazla saydamdı. Borada titreyen incecik bir yaşam tülüydü sadece. Trond tabancasını öyle bir tutuyordu ki sanki aslında tabanca onu tutuyordu. Parmağını tetiğe biraz bastırıp bekledi, beklemek zorundaydı. Neyi? Korkusunun geçmesini mi? Dünyanın dönmeyi kesmesini mi? Ama kesmiyordu. Dönüp duruyordu sadece ve en dibe ulaşana dek durmayacaktı.
Ştine'nin gideceğini söylediği andan beri her şey serbest düşüşteydi ve Trond'un kulaklarından eksik olmayan kan sesi temponun giderek arttığını hatırlatmıştı sürekli. Trond her sabah uyandığında artık düşmeye herhalde alıştığını, artık dehşet duymayacağını, yakında her şeyin biteceğini, acı bariyerini aştığını düşünmüştü. Oysa doğru değildi bu. Sonra dibe vurmayı, korkmayı keseceği günü arzulamaya başlamıştı. Şimdi ise dibi görebiliyor ve iyice korkuyordu. Tel çitin diğer tarafındaki toprak üstüne üstüne geliyordu.
35. ayrımın sonu. Sayfa 501.